O anlı şanlı karanar, bir deri bir kemikti şimdi. Yiğit içine çökmüş bir çift donuk göz, ip ince olmuş boynunun üzerinde sallanan kocaman bir kafa, dizinden aşağıya doğru saçak saçak inen tüyleri takma saç gibi duruyor. Kara kaleler gibi dik duran hörgüçleri ise şimdi bir koca karının memeleri gibi yana sarkıyordu. Daha dün denecek bir zamana kadar bastığı yeri titreten karanar o değildi. Öyle güçsüz, öyle bitkindi ki ağıla kadar ancak dinlene dinlene yürüyordu. Yürüyor değil, sürünüyordu. Kanının son damlasına, son molekülüne kadar bütün gücünü vermişti çiftleşmek için. Yedigey alaylı alaylı güldü. Keki, gördün mü ne hallere düştüm? Köpek bile tanımadı seni. Nerede o yenilmez gücün? Sen miydin o azgın buğra? Ne cüretle geri geliyorsun şimdi? Utanmıyor musun? Hayaların yerinde duruyor mu bari? Erkekliğinden bir şey kaldı mı? Bacakların pislik içinde nasıl da pis kokuyor biliyor musun? Güçsüzlükten ayaklarını işemişsin. Arkan da buz tutmuş neredeyse. Tam bir serseri, bir sefil olmuşsun. Vah zavallı vah. Gerçekten bir canlı cenaze gibiydi karanar. Yürümeye bile gücü kalmadığı için kımıldamadan duruyordu orada. Başını bile güç tutuyordu. Yedigey devesine acıdı. Eve gidip bir leğen dolusu en iyisinden yemeklik buğday getirdi. Bunun üzerine bir avuç da tuz serpti. Al, ye bakalım dedi. İyi gelir, biraz kendini toplarsın. Sonra da seni ağıla götürürüm. Yatar dinlenirsin gücünü toplayıncaya kadar. Aynı gün Yedigey Kazankap'ın evine gitti. Kazankap'la konuştu. Bak Kazankap, seninle bir meseleyi konuşmak için geldim. Ama sakın daha dün konuşmak bile istemezken bugün tıpış tıpış geldi diye düşünme. Bugün iş ciddi. Karınarı geri almanı istiyorum senden. Onu bana bir köşekken vermiştin. Büyüdü ve çok işime yaradı. Bundan dolayı sana minnettarım. Geçenlerde onu kovmuştum çünkü bana çektirmediği kalmamış, sabrımı iyice taşırmıştı. Ama bugün çıka geldi. Bir deri bir kemik kalmış. Ayakta duracak gücü yok. Şimdi ağılda yatıyor. İyi yem verilir bakılırsa 2 hafta içinde eski haline döner. Dur hele diye sözünü kesti Kazankap. Taşı nereye attığını görelim. Asıl amacın ne senin? Karaları niçin vermek istiyorsun? Onu senden isteyen mi var? Bunun üzerine Yedigey ona her şeyi anlattı. Sonunda buradan ailemi alıp gitmek istiyorum. Sarı özekte kalmayacağım artık dedi. Daha fazla gecikmeden gitmesinin iyi olacağını söyledi. Onu dikkatle dinleyen Kazankap şu cevabı verdi. Herhalde kendi işini en iyi yine kendin bilirsin. Ama bana öyle geliyor ki sen ne istediğini pek bilmiyorsun. Diyelim ki buradan gittin. Gitmekle kendinden kaçıp kurtulacağını mı sanıyorsun? Nereye gidersen git üzüntülerin de seninle beraber gelecektir. Hayır Yedigey. Kaçmakla kurtulamazsın. Yiğitlik kaçmakla değildir. Eğer yiğitsen, bildiğim Yedigey'sen, burada kalıp üstesinden gelmelisin o meselenin. Herkes gidebilir, herkes kaçabilir ama herkes kendisine hakim olamaz. Herkes kendine karşı zafer kazanamaz. Yedigey onun görüşünü tamamen kabul etmemekle beraber tartışmak istemediği için susmuştu. Oturduğu yerde derin derin içini çekerek hep aynı şeyi düşünüyordu. Belki çeker giderim, başka yerlere yerleşirim. Ama derdimi unutabilir miyim? Hem niçin unutmak zorunda kalayım? Ne olacak bu işin sonu? Düşünmekten kendini alamıyor, düşündükçe de üzüntüsü artıyordu. Ya o ne durumdadır şimdi? Çocuklarını alıp nereye gitti? Gittiği yerde bir dostu, bir yakın olacak mı? Bir yardım edeni bulunacak mı? Ukubala'nın derdi de benimkinden az değil. Günlerden beri surat asmama, buz gibi soğuk davranmama rağmen tek kelime söylemeden katlanıyor bu hayatı. Kazankap Yedigey'in aklında neler geçtiğini biliyordu. Havayı yumuşatmak, gerginliği gidermek için bir şeyler söylemek gereğini duydu. Bunun için de öksürüp onun dikkatini çekti. Yedigey yüzünü ona çevirince şöyle dedi. Bak Yedigey, ben senin aklını çelmeye çalışmıyorum. Bunda benim hiçbir çıkarım olamaz. Bunu düşünme. Durumu sen de en az benim kadar biliyorsun. Yapman gerekeni de yine en iyi kendin bilirsin. Ne sen Raymalı Agasın ne de ben Abdilhan'ım. Öyle olduğumuzu farz etsek bile 100 kilometre çevremizde seni bağlayacak bir kayın ağacı bulamam. Onun için dilediğin gibi hareket edebilirsin. Yedigey Kazankap'ın bu sözlerini uzun süre unutamadı. 10. Raymalı Aga kendi zamanında çok tanınmış bir cırav, yırcı bir ozandı. Daha küçük yaşta un kazanmıştı. Tanrı vergisi bir yetenek ve kişiliğinin 3 güzel özelliği sayesinde Bozkır'ın en ünlü yırcısı aşık ozanı olmuştu. Güftesini kendi yazar, bestesini kendi yapar ve güzel sesiyle bunları hem çalar hem söylerdi. Dinleyenler ona hayran kalırlardı. Güzel bir türkünün doğması, yankı yankı yayılması için onun sazının tellerine dokunması yeterdi. O anda meydana gelen Raymalı Aga'nın o türküsü hemen ertesi gün ağızdan ağıza, obadan obaya yayılır giderdi. O zamanlar yiğitlerin dilinden düşmeyen şöyle bir türküsü vardı. Dağdan kırdan koşup gelen küheylan, serin bulak suyunun tadını bilir. Yiğidi serinleten yar dudağıdır, her lezzeti, her sevinci onda bulur ve dünyanın en mutlusu olur onu öperken. Raymalı Aga her zaman güzel, renkli elbiseler giyerdi. Onun için güzel giyinmek sanki bir tanrı buyruğuydu. En iyi, en güzel kürklerden yapılmış şapkalara pek düşkündü. Her mevsim için çeşit çeşit şapkaları vardı. Doğru donlu Sarala isimli bir de atı vardı ki bunu hiç yanından ayırmazdı. Akal teke cinsinden olan bu atı ona bir ziyafet sırasında Türkmenler armağan etmişti. Saralana'nın şanı şöhreti sahibininkinden aşağı değildi. Attan anlayanlar bu hayvanın görkemli ve zarif yürüyüşüne hayran kalırlardı. O yüzden de şakadan hoşlananlar Raymalı Aga'nın bütün zenginliği tamburunun sesiyle Saralana'nın yürüyüşüdür derlerdi. Gerçekten de öyleydi. Çünkü Raymalı Aga bütün ömrünü tamburu elinde at sırtında dolaşarak geçirmişti. Şöhreti çok, serveti yoktu. Mayıs bülbülü gibi toydan toya, şölenden şölene koşar, her gittiği yerde sevgi saygı görürdü. Atına da çok iyi bakar, tımar eder, beslerlerdi. Bununla beraber bazı varlıklı, rahat geçinen kişiler onu pek sevmezlerdi. Ovada esen rüzgar gibi serseri, savruk bir hayat sürdüğünü söyler, eleştirirlerdi onu. Raymalı Aga bir toya varıp tamburunu çalmaya başladı mı, herkes susup onu dinler, gözünü kulağını ondan ayıramazdı. Yalnız sevenleri değil, onun serseri bir hayat sürdüğünü söyleyip eleştirenler de büyülenirdi o tamburunu çalarken. Gözlerini onun ellerinden ayıramazlardı. Çünkü bu eller tamburun tellerine dokununca, gönüllerdeki en güzel duyguları uyandırır, coştururdu. Gözlerini onun gözlerinden de ayıramazlardı. Çünkü ruh ve düşüncelerinin bütün gücü alev alev gözlerine, bakışlarına yansır ve durmadan değişirdi. Gözlerini onun yüzünden de ayıramazlardı. Çünkü o ilhamlı güzel yüzün hatları çok rüzgarlı bir günde deniz yüzeyi gibi dalgalanır, değişirdi. Evlendiği kadınlar onun yolunu gözlemekten, gelmesini beklemekten bıkar, umutsuzluğa düşer ve onu terk edip giderlerdi. Nice kadınlar da vardı ki gece gündüz onun aşkıyla yanar, gündüz hayallerinde, gece düşlerinde onu görür, gizli gizli gözyaşı dökerlerdi. İşte böyle geçiyordu onun hayatı. Türküden Türkiye, toydan toya, eğlenceden eğlenceye koşarken koca bir ömür geçip gitti. Farkına varmadan ihtiyarlık gelip çattı. Önce bıyıklarında birkaç kıl beyazlaştı, sonra saçı sakalı ağardı. Sarala bile çok değişmişti. Yelesi, kuyruğu seyrelmiş, vücudu çökmüş, beli bükülmüştü. Ancak yürüyüşüne bakanlar onun bir zamanlar harika bir at olduğunu anlıyorlardı. Raymalı Aga, gururlu yalnızlığında dalları kuruyan koca bir çınar gibi ömrünün kışına gelip çatmıştı. Bir gün ansızın anladı acı gerçeği. Ne çadırı vardı, ne yuvası, ne koyunu vardı, ne kuzusu, ne işi vardı, ne eşi. O zaman küçük kardeşi Abdülhan onu yanına aldı. Ama önce yakın akrabaların ve kabile ileri gelenlerinin bulunduğu bir toplantıda ondan şikayetlerini bildirdi. Acı sözler söyleyip artık aklını başına toplaması gerektiğini anlattı. Sonra ağabeyi için ayrı bir çadır kurdurdu. Burada çamaşırının yıkanması, yemeğinin hazırlanması gibi ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirleri de aldırdı. Raymalı Aga bundan sonra ihtiyarlık üzerine türküler söylemeye, ölümü düşünmeye başladı. O günlerde hüzünlü ama ölümsüz güzel türküler besteledi. Artık gezip dolaşmadığı için derin konuları düşünüyordu. Bütün çağlarda bütün düşünürlerin aklına takılan düşünceyi o da soruyordu kendisine. İnsanın dünyaya geliş sebebi nedir? Niçin yaratılmıştır? Artık vaktini toylarda, şenliklerde değil çadırında geçiriyor. Bu yüzden de daha çok üzüntülü türküler söylüyordu. Anılarla yaşıyor, yaşlı insanlarla bu ölümlü dünyanın boşluğu üzerinde sohbetler yapıyordu. Allah şahittir ya, ömrünün son mevsiminde onu allak bullak eden o olay olmasaydı, hayatını huzur içinde bitirip gidecekti. Bir gün dayanamadı. Emektar Saralay'ı eğerleyip biraz oyalanmak, can sıkıntısını gidermek için büyük bir şenliğe gitti. Ne olur ne olmaz diye tamburunu da almıştı. Onu toya çağıranlar köyün ileri gelenleri ve çok saygıdeğer kişilerdi. Tambur çalmasa bile şeref konuğu olarak bulunması için ısrar etmişlerdi. Raymal Aga da bu rahatlıkla ve çabucak dönmek niyetiyle yola hazırlanmıştı. Raymalı Aga'yı büyük bir saygıyla karşıladılar. Onu ak kubbeli en güzel yurt çadıra götürüp baş köşeye oturttular. Saygıdeğer insanlarla sohbet edip onlarla birlikte kımız içti. Yakınları için en iyi dileklerini bildirdi. Avılda, köyde, toy töreni büyük bir neşe içinde sürüp gidiyordu. Gençlerin şen kahkahaları, şarkıları duyuluyordu her tarafta. Yeni evlenenlerin şerefine düzenlenen at yarışı için büyük hazırlık yapılıyor, aşçılar ocak başlarında koşuşuyor, uzaktan yılkıların kişnemesi duyuluyor, kaygısız köpekler oynaşıyordu. Ve bozkırdan esen bir rüzgar çiçek açmış otların kokusunu getiriyordu. Ama öbür yurtlardan yükselen müzik sesleri, şarkılar, Raymalı Aga'nın fazlasıyla dikkatini çekiyor. Hele arada bir genç kızların kahkahaları duyulunca onlara kulak kabartmaktan kendini alamıyordu. Yaşlı Ozan, hüzünlü bir özlem, heyecan içinde kalıyordu onları dinlerken. Yanındaki yaşlı insanlara bir şey söylemiyor, belli etmemeye çalışıyordu ama geçmişe, gençlik günlerine dalıp gitmişti. Genç yakışıklı olduğu, çevik saralaya binip yollara düştüğü günlerdi. O zamanlar geçtiği yerlerde otlar saralanın toynakları altında ezildikleri için ağlar ya da güler, onun türkülerini dinleyen güneş ona doğru koşar gelirdi. Esen rüzgarı bağrıyla karşılar, tamburunun sesini dinleyenlerin yüreklerinde otlar tutuşurdu. Ağzından çıkan her şey havadan kapılırdı. O zamanlar sevmeyi de, acı çekmeyi de, ölüp ölüp dirilmeyi de bilirdi. Üzengide doğrulup vedalaşırken gözyaşı dökmeyi de bilirdi. Niçindi bütün bunlar? Şu ihtiyarlık çağında pişman olmak, boz küller altında korların sönüp gitmesi gibi gençlik yıllarının geçip gittiğini görerek acı duymak için mi? Raymalı Aga gittikçe mahzunlaşıyor, suskunlaşıyor, düşüncelere dalıyordu. Birden çadıra yaklaşan ayak sesleri duydu. Kulaklarına konuşma sesleri, gerdanlık şakırtısı, ancak kadın elbiselerinin eteklerinden çıkan hışırtılar geliyordu. Derken çadırın işlemeli kapı örtüsü ta yukarıya kadar kalktı ve eşikte tamburunu göğsüne bastırarak tutan bir genç kız göründü. Kızın yüzü ay gibi, kaşları yay gibiydi. Ok gibi saplanan bakışı ve bir meydan okuyuşu vardı. Kömür kara gözlü, selvi boylu, Tanrı'nın özenerek yarattığı bir güzeldi. Boyuna bosuna, yüzünün hatlarına, giyim kuşamı da pek iyi düşüyordu. Arkasında kız arkadaşları ve birkaç yiğit de bulunan genç kız, çadırdaki saygıdeğer konuklardan ansızın gelip rahatsız ettiği için özür diledi. Sonra da onların tek kelime söylemelerine fırsat bırakmadan, tamburun tellerine dokunarak Raymalı Aga'ya hitap etti. Vahaya can atan bir kervan gibi selama geldim ben, selamlar olsun. Gürültü patırtı yaparak geldik, bizi kınama. Toy düğün olanda coşku olmaz mı? Coşuyoruz. İçimde gizli bir korku, bir ürpertiyle okuyorum bu türküyü. Bu türküyle aşkımı açıklıyorum diye sakın şaşırma, cüretimi de bağışla. Bir tüfek nasıl barutla dolarsa ben de öyle cesaretle dolduruldum. Günlerimi hür yaşadım toylarda, şölenlerde ama arı gibi damla damla biriktirdim balımı, bugün için sakladım. Vaktim gelince açmak için gonca oldum, bekledim. İşte vakit geldi, goncanın açtığı gündür bugün. Raymalı Aga şaşa kalmış, dona kalmıştı. Eğilip selamını almıştı ama kimsin sen güzel yabancı diye soramıyor, onun şarkısını kesmek istemiyordu. Yalnız hayran hayran bakıyordu. Kınamasalar kolunu kanadını açıp koşacaktı ona. Ruhu allak bullak olmuştu. Kanı kaynamaya, yüreğini tutuşturmaya başlamıştı. Eğer oradakilerin özel bir görme yetisi olsaydı, her şeyi görebilseydi, onun yüreğinin canlanıp çırpındığını, sonra büyük bir kartal gibi kanatlanıp yükseldiğini görürlerdi. Gözleri yeniden canlanıyor, parlıyor, uzun süreden beri beklediği o sesi gökyüzünden duyunca kulak kesilmişti. Raymalı Aga şimdi geride bıraktığı yılları, kocamışlığını unuttu ve başını dikleştirdi. Genç kız şarkısını söylemeye devam ediyordu. Derdimi bilesin ey ulu aşık, adımımı nasıl attım, ayağına nasıl geldim ben bugün. Küçüklüğümden beri seviyorum seni Raymalı Aga, ey Tanrı vergisi, ey hak aşığı. Seni her yerde izledim. Sesin nereden gelse oraya koştum. Atını nereye sürsen oraya gittim. Senin gibi, senin bugün de olduğun gibi ünlü bir ozan olmaktı emelim. Bu emelimden dolayı beni kınama Raymalı Aga. Ey türkünün eşsiz ustası. Gölge gibi ardına düştüm senin. Ezgilerini ilahi gibi, dua gibi, manilerini sihirli sözler gibi ezberledim. Güzel bir günde huzuruna çıkıp aşkımı itiraf etmek, hayranlığımı belirtmek için yaktığım türküleri sana okuma cesareti, sana ulaşım gücü versin diye gece gündüz Tanrı'ya yalvardım. Tanrı cüretimi bağışlasın, senin gibi bir müzik ustasıyla atışmak, yarışmak istedim. Ey Raymalı Aga, ey eşsiz üstad, başkalarının gerdek gecesini beklemesi gibi bekledim ben bugünü. Yenilsem ne çıkar, ram olsam ne gam. Ama ben çok küçüktüm, sen ise çok büyük, çok ünlü ve herkes tarafından sevilen sayılandın. Şan şeref kuşatmıştı çevreni. O büyük kalabalıkta, toylarda, şölenlerde, benim gibi küçücük bir kızı nasıl fark ederdin? İçimden utanç duysam da, türkülerinle sarhoş oluyor, senin aşkınla yanıp tutuşuyordum. Gizli gizli hep seni düşledim ben, seni sevdim, senin karın olmayı istedim hep, buna cüret ettim işte. Söz sanatında senin kadar usta olmak, müziğin sırrını senin kadar bilmek ve senin gibi çalabilmek için yemin ettim ey üstadım. Ta ki senin bakışlarından korkmayayım, sana bu övgüleri söyleyebileyim, aşkımı önüne serip sana meydan okuyayım. İşte geldi o gün, karşındayım. Gör beni, yargıla beni. Bugüne ulaşmak için bir an önce büyümek istiyordum. Vakit benim için çok yavaş geçti ve ancak büyüdüm. Sonunda bu bahar derdim 19'uma. Ve sen ey Raymalı Aga, seni düşlediğim çocukluk çağımda nasıl itiysen yine öylesin. Yalnız saçların biraz kırlaştı, ne gam. Saçlarına ak düşmemiş olanları sevmek zorunda olmadığım gibi ak saçlıları sevmeme de kimse engel olamaz. Ve işte karşındayım. Benden hiç çekinme, apaçık söyle. Beni eş olarak, karın olarak kabul etmeyebilirsin ama seninle yarışmaya gelmiş yırcı olarak reddedemezsin. Sana meydan okuyorum büyük üstad. Hadi, söz senin, konuşsun tambur. Raymalı Aga ayağa kalktı. Kimsin sen? Nereden geldin? Adın ne? Benim adım Begimay. Begimay demek. Peki bugüne kadar neredeydin? Niye geciktin? Nereden çıka geldin? Bu sözleri istemeden kaçırmıştı ağzından. Üzgün, karamsar başını eğdi. Az önce söyledim Raymalı Aga. Küçüktüm, büyümeyi bekledim. Raymalı Aga başını sallaya sallaya cevap verdi. Her şeyi anlıyorum da yalnız bir şeyi anlamıyorum. Benim kaderim, alın yazım niçin böyle yazılmış? Senin gibi baharını yaşayan bu kadar güzel bir kızı felek niçin ben kışa girerken, son günlerimi yaşarken çıkarıyor karşıma? Bugüne kadar gördüklerimin bir hiç olduğunu, boş bir hayat yaşadığımı, bir gün senin gibi bir güzeli görünce anlayayım diye mi? Kader bana niçin böyle acımasız davranıyor? Acı acı sitem etmen hiç gerek yok Raymalı Aga. Talih benim karşına çıkardı diye benden şüphe etme. Benim için en büyük mutluluk seni mutlu etmektir. Genç kız sevgisiyle, şarkılarımla, tertemiz aşkımla, en tatlı okşayışlarımla mutlu kılacağım seni. Bana inan, bana güven Raymalı Aga. Eğer şüphelerini yenemezsen, sevgi yolunu, gönül kapını yüzüme kapatsam bile sana olan aşkım kalbimden çıkmayacaktır. Senin gibi bir söz ustasıyla yarışmayı, sınanmayı da şereflerin en büyüğü sayacağım. Ne diyorsun Begimay? Sen ne diyorsun? Sözde, sazda yarışmak, sınanmak da neymiş ki? İçinde yaşadığımız düzenle pek bağdaşmayan aşk gibi korkunç bir sınır varken sazda, sözde sınanmak neymiş ki? Hayır Begimay, hayır. Seninle güzel söz söylemede yarışmam ben. Yarışacak gücüm kalmadığı için değil, kelime hazinemin kurumuş olmasından değil, sesimin kısılmasından, körleşmesinden değil, sana hayran olmaktan başka bir şey istemiyorum. Hayranım sana. Seninle ancak aşkta yarışırım Begimay, sevgide yarışırım. Raymalı Aga bu sözleri söyledikten sonra tamburunu aldı, tellerini yeniden akort etti ve usta parmaklarıyla dokundu. Eski günlerde olduğu gibi coşkulu, duygulu çalmaya başladı. Bazen otları hışırdatan hafif bir yel oluyor, bazen ak bulutlu gökyüzünde uğuldayan bir fırtına. O günden beri yeryüzünde söylene gelen Begimay türküsü işte böyle doğdu. Uzaklardan bulak başına susuzluğunu gidermek için gelmişsen, ben de rüzgar gibi eser gelir ayaklarına kapanırım Begimay. Kaderimde bugünün son günüm olduğu yazılıysa ölmemek için direnirim Begimay. Bugün değil, yarın değil, sen var oldukça hiç ölmem Begimay. Ölürsem direnirim, ölür ölür yine direnirim Begimay. Hep sensiz kalmamak için yaşarım, sensiz kalmak kör olmaktır, gözsüz olmaktır. Raymalı Aga, Begüm Ay türküsünü böyle okudu. O günü Raymalı Aga ve Begüm Ay'ın karşılaştıkları o günü insanlar hiç unutamadılar. Herkes onlardan söz ediyor, başka bir şey konuşmuyordu. Bütün oba toy şenliğindeydi. Beyaz çadırlar süslenmiş, herkes bayramlık elbiselerini giymişti. Atlılar da atlar da pırıl pırıldılar. Ve gelin alayı güveyin evine doğru yola çıkmıştı. Raymalı Aga ve Begüm Ay alayın en önündeydi. Tambur çalıyor, kaval çalıyor, şarkı okuyor, yan yana atlarının üzengileri birbirine değerek ilerliyor, Tanrı'dan, peygamberden genç evliler için mutluluk diliyorlardı. Biri bakıyor, biri alıyordu, biri bırakırken öteki çalıyordu. Onları dinleyen insanlar hayran kalıyor, mutlu oluyorlardı. Onların ayakları dibinde otlar açılıyor, gülüyor, kır ateşlerinin dumanları çevreye yayılıyor, yanlarında kuşlar uçuşuyor, cıvıl cıvıl ötüşüyordu. Küçük çocuklar taylara binmiş iki aşığın etrafında fır dönüyorlardı. Raymalı Aga, bu yaşlı ozan tanınmaz olmuştu. Sesi eskisi gibi çınlıyordu. Hareketleri eskisi kadar çevikti ve gözleri, yeşil çayırın ortasına kurulmuş beyaz bir çadırın ışıklı iki penceresi gibi parlıyordu. Emektar atı Saral'a bile canlanmış, gençleşmiş, çevikleşmişti. Başını gururla dimdik kaldırıyordu. Ama o coşkulu sahneyi nefretle karşılayanlar, Raymalı Aga'nın yüzüne tükürmek isteyenler de vardı kalabalığın arasında. Bunlar daha çok onun yakın akrabaları, onun mensup olduğu Barakbay aşiretindendiler. Toyda bulunan Barakbaylılar bunu bir çılgınlık, yüz kızartıcı bir davranış olarak görüyorlardı. Ömrünün kışında saçı sakalı ağardıktan sonra çıldırmış mıydı bu adam? Bazıları hemen Raymalı Aga'nın kardeşi Abdilhan'a haber saldılar ve ona kafa tuttular. Raymalı denen bu kocamış köpek bizi böyle rezil ederse seni nasıl bucak başkanı seçeriz? Seçim sırasında öbür aşiretler bu olayı ortaya atıp bizimle alay etmezler mi? Onun toyda genç bir tayın kişnemesi gibi bağıra bağıra türkü söylediğini, kahkaha atıp güldüğünü işitmedin mi? Ya yanındaki o kıza, o körpe kancağı ne demeli? Herkesin göz önünde birbirlerine neler diyorlar neler. Ne utanç verici, ne yüz kızartıcı bir şey. Kız onun aklını başından almış, iyice baştan çıkarmış. Nasıl katılır böyle bir kalta? Olay bütün avullara yayılmadan Raymalı'yı yola getirmelisin. Abdilhan kocayıncaya kadar eğlenceden eğlenceye koşan, serseri bir hayat yaşayan ağabeyine zaten çok kızıyordu. Ama artık iyice yaşlandığına göre aklını başına toplamıştır diye düşünüyordu. O böyle düşünürken Raymalı'nın barak bayları rezil etmesi onu da çileden çıkardı. Atına atladığı gibi kalabalığı yara yara düğün alayına yaklaştı. Bir yandan da kamçısını havada sallayarak bağırıyordu. Aklını başına topla, yaşını başını bil, dön eve. Raymalı Aga coşkular içindeydi. Yüreğinden gelen manileri okuyor, melodiler içinde yüzüyordu. Kardeşini ne duydu ne de gördü. Ona hayran atlılar çevresini kuşatmış, genç kızla karşılıklı deyişlerini zevkle dinliyor, her sözünü kapmaya çalışıyorlardı. Raymalı'yı engel saygısız kardeşini durdurup sıkıştırdılar. Atına ve kendisine kamçılarıyla vurmaya başladılar. O kalabalıkta kimin sıkıştırdığı, kimin vurduğu belli olmuyordu. Abdilhan kurtulmak için atını sürüp kaçmaktan başka çare bulamadı. Aşıklar türkü söylemeye devam ediyorlardı ve işte yepyeni bir türkü daha doğmuş, dudaklarda dolaşmaya başlamıştı. Aşk oduna düşen maral, sabah erken melemeye başlayınca sesi dağlarda, boğazlarda yankı yankı duyulur diyordu Raymalı. Kuğu kuğusundan ayrı düşen de, güneş bile gözüne kapkara bir leke olarak görünür diye cevap veriyordu Begüm Ay. Böylece genç evliler şerefine türküler, maniler söyleniyordu. Biri bırakıyor, öbürü alıyor, biri söylüyor, öbürü cevap veriyordu. Abdilhan'ın atını sürüp uzaklaştırırken duyduğu öfke fekinden Raymalı Aga'nın haberi yoktu. Barak bayların ona niye kızdıklarından, ona nasıl korkunç bir ceza hazırladıklarından da haberi yoktu. Aşık ozanlar çalıyor, söylüyor, çalıyor, söylüyorlardı. Abdilhan eğerin üzerine yatıp fırtına habercisi kara bir yel gibi esti. Kendi avlına geldi. Hısım akrabası kurt sürüsü gibi etrafını sarmış onu kışkırtıyorlardı. Ağabeyin aklını oynatmış, çıldırmış. Bu ne rezalet, bu ne kepazelik. Hemen yola getirmeli onu. Aşıklar ise çalıyor, söylüyor, çalıyor, söylüyorlardı. Aşıkların müziğine uyarak güvey evine doğru ilerleyen düğün alayı bir yere gelip durdu. Burada uğurlayıcılar ayrılacaktı. Mutluluk dileklerini tekrarladılar. Raymalı Aga kalabalığa dönerek şunları söyledi. Bugünü gördüğüm için mutluyum. Şükürler olsun. Tarih bana kendim gibi bir akın, aşık ozan, olan bu genç güzel Begüma'yı bir ödül olarak gönderdi. Ancak çakmak taşı çakmak taşına sürtününce kıvılcım çıkar. Güzel söz söyleme sanatında ozanlar ancak birbiriyle yarışarak bu sanatın sırrını kavrayabilir, ona ulaşabilirler. Ama daha da önemlisi, batmakta olan bir güneşin son ışıklarıyla dünyayı güzelleştirmesi gibi, ben de hayatımın son döneminde hayal bile edilemeyen, bugüne kadar görmediğim bir ruh zenginliğinin, bir ruh gücünün belirtisi olan bir aşkı tattığım için mutluyum, çok mutluyum. Begüm Ay da cevap verdi ona. Raymalı Aga, ben de dileğime kavuştum. Rüyalarım gerçek oldu. Artık senin izinden ayrılmayacağım. İstediğin zaman, istediğin yere çalgımı alır gelirim. Türkümü türküne katmak, seni sevmek ve senin tarafından sevilmek için koşar gelirim. Bugün hiç tereddüt etmeden hayatımı kaderime bırakıyorum. Korkmadan, istekle, coşkuyla. Bu sözleri türkü oldu ve böyle okundu. Düğün alayını oluşturan kalabalığın karşısında iki aşık, iki gün sonra başlayacak büyük bir panayırda buluşmak, her taraftan toplanacak kalabalığın önünde çalıp söylemek için sözleştiler. Düğün alayı işte bu güzel haberi alarak dağıldı. Haber bir anda ağızdan ağıza, kulaktan kulağa ulaştı. Haberi sevinçle karşılayanlar da vardı, nefretle karşılayanlar da. Panayıra, panayıra gelin. Atınızı eğerleyin ve hiç durmadan panayıra gidin. Haber yankı yankı yayıldı. Ne büyük bir şenlik olacak, ne eğlence, ne eğlence. Çok güzel şey, bulunmaz bir olay. Yüz karası bir şey bu. Çok güzel, çok. Neresi güzel? Utanç verici. Ne saçmalıktır bu? Raymalı Aga ve Begüm Ay yolun ortasında birbirinden ayrıldılar. Panayır'da görüşürüz Begüm Ay. Panayır'da görüşeceğiz Raymalı Aga. Biraz uzaklaştıktan sonra başlarını çevirip yine bağırdılar. Panayır'da buluşuruz Begüm Ay, hoşça kal. Buluşuruz Raymalı, hoşça kal. Güneş batmak üzereydi. Uçsuz bucaksız bozkıra akşamın sisli beyaz bulutu çöküyordu. Mevsim yazdı, otlar kuruyup sararmaya yüz tutmuş, kokuları çevreye yayılmıştı. Dağlara yağmur yağmış, hava hafif bir serinlik getirmişti. O güzel yaz akşamında güneş iyice batıp kaybolmadan önce çaylaklar alçaklardan uçuyor, yavru kuşlar cıvıl cıvıl ötüyorlardı. Raymalı Aga atı Saralan'ın yelesini okşadı. Ne güzel bir sessizlik, cennet kadar güzel bir hava dedi. Ah Sarala, emektar yoldaşım, sanlı atım, hayat bu kadar güzelmiş demek, insan hayatının son deminde de aşık olur, mutlu olurmuş demek.